Ayrım 4. Kavgamız. Atakan Büyükdağ. Sayfa 54. 5. Bölüm. Almanya'da bir şeyler ters gidiyor. Almanya'da bir şeyler bariz bir şekilde ters gitmeye başlamıştı. Almanya her ne kadar bilimin yuvası, çeşitli medeniyetlere, ırklara ev sahipliği yapan zengin, kültürlü bir ülke olsa da 1. Dünya Savaşı'nın ardından Doktor Johannes Bell'in derin bir nefes alıp titrek elleriyle imzaladığı Versailles Anlaşması 10 Ocak 1920'de en acımasız haliyle yürürlüğe girmiş ve ülkeyi perişan etmişti. Versailles ile birlikte Almanya'nın elindeki devletler tek tek alınmıştı. Togo ile Kamerun, İngiliz-Fransız mandasına, Tanganyika İngiltere mandasına, Güney-Batı Almanya Afrikası Güney Afrika Birliği'ne, Marina, Marshall ve Caroline adaları ile Çin'deki Kiaochow Japonya'ya, Ruanda, Urundi Belçika mandasına, Yeni Gine'nin Almanya'ya ait olan yarısı ve Solomon adaları ise Avustralya mandasına bırakılmıştı. Alsace-Lorraine bölgesi Fransa'ya, Eupen-Malbedi ve Monschau'nun bir bölümü Belçika'ya, Memel yeni kurulan Litvanya'ya, Doğu Silezya ve Batı Prusya'nın bir bölümü Polonya'ya, Yukarı Silezya'nın bir parçası Çekoslovakya'ya bırakılıyordu. Danzig ise serbest şehir olarak Milletler Cemiyeti'nin himayesine terk ediliyordu. Almanya'nın Çin üzerindeki hakları ve Büyük Okyanus'taki adaları da Japonya'ya devredildi. İtilaf devletleri Almanya'ya toprak kayıplarının en hasını yaşatmışlar ve bununla da yetinmemişlerdi. Almanya'nın ileride tekrar savaş çıkarma ihtimalini de ortadan kaldırmamız gerekli demişler ve bunun için de Almanya'nın gücünün iyice kısıtlanmasına karar vermişlerdi. Anlaşmaya göre Almanya sadece 100 bin kişilik bir askeri birlik bulundurabilecekti. O da Almanya'da iç asayişi sağlayabilmek için. Donanma güçleri ise 15 bin askeriyle kısıtlanacaktı. Hava kuvvetleri zaten ortadan kaldırılmış ve yasaklanmıştı. Almanya'nın uçak, denizaltı, zırhlı araç veya herhangi bir askeri teçhizat üretme hakkı yasaklanmış, ayrıca aynı şekilde ülkenin yurt içinden veya yurt dışından herhangi bir silah alım satımını gerçekleştirmesi de yasaklanmıştı. Biyolojik ve kimyasal silah çalışmaları zaten söz konusu bile olamazdı. Gelelim savaş tazminatına. Wilson ilkelerine güvenip de yenilen ülkelerden savaş tazminatı alınmayacağını zanneden Almanya, bir anda hayatının en büyük çelmelerinden birini yiyerek hayal bile edemeyeceği bir savaş tazminatına çarptırıldı. İtilaf devletleri ne Wilson'ı ne de ilkelerini dinlemişler, Almanya'yı altından kalkması mümkün olmayan bir borçla sorumlu tutmuşlardı. İtilaf devletleri Almanya'ya, siz öncelikle 20 milyar altın markı ödeyin, biz de bunu ilk taksit olarak kabul edelim. Mayıs 1921'de savaş tazminatları ile ilgili bir komisyon kuracağız, orada toplam borcunuza karar veririz demişlerdi. Halbuki kendileri de çok iyi biliyorlardı ki Almanya'nın 20 milyar altın markı değil, 5 milyar altın markı bile ödeyecek ekonomisi yoktu. Zaman sefaletle ve yoksullukla geçerken 5 Mayıs 1921 geldi çattı. Londra Ödeme Planlaması Komisyonu'nu kuran İtilaf Devletleri, Almanya'ya sanki bir kamera şakası yaparmışçasına toplamda 132 milyar altın markı borç çıkardılar. Bir yandan da borcunuzu ödemezseniz Versailles Anlaşması geçersiz kalacak, topraklarınızdaki işgal devam edecek diyorlardı. Özellikle Fransa kana susamış bir vampir gibi gözlerini geride kalan Alman topraklarına dikmiş, daha da fazlasını alabilmek için taksidi ödemezseniz biz de alacaklarımızı toprak olarak tahsil ederiz diyordu. Almanya göz göre göre ödeyemeyeceği bir borcun altına sokulmuştu ve bu borç ya ödenecekti ya da Alman topraklarındaki işgal devam edecekti. Evet, Alman hükümetinin imzaladığı Versailles Anlaşması Almanya için 1. Dünya Savaşı'nı sonlandırmıştı ama öte yandan da yeni bir imkansızlık savaşını başlatmıştı. Ne toprakların işgal edilmesine izin vermek mümkündü ne de o savaş tazminatını ödemek. Almanya savaş tazminatının ilk taksitlerini ödeyebilmek için çözümü, karşılığı olmayan paraları basıp bu paralarla altın almakta buldu. Yani düştüğü denizde boğulmak yerine yılana sarılmayı tercih etti. Karşılığı olmayan paraları basmak, savaş tazminatını ödeyebilmek için ülke ekonomisini feda etmek anlamına geliyordu. Öngörülmeyen bu tehlike Almanya'ya dünya tarihinde eşi benzeri nadir görülen bir enflasyon yaşatacaktı. 1922 yazında markın değeri öylesine düşmüştü ki 400 mark ancak 1 dolar edebiliyordu. Ocak 1923'te işler daha da kötüleşti ve mark dolar paritesi 7000'e 1'e düştü. 1923 gerçekten berbat bir yıldı. Temmuz 1923'te parite 16.000'e 1'e düştü. Ağustos'ta ise 1 milyona 1'e. En nihayetinde 23 Kasım 1923'te 4.2 trilyon mark ancak 1 dolar ediyordu. Ekonomi resmen çökmüştü. Çocuklar sokaklarda balya balya Alman marklarıyla oyun oynar hale gelmişlerdi. Bir çanta dolusu mark ile bir ekmeğin bile alınamadığı bir ortamda çocukları para balyaları ile oynatmak aileler için oyuncak almaktan daha ekonomik bir çözüm oluvermişti. Cüzdanların yerini de artık el arabaları almıştı. Çünkü insanlar alışveriş yapmak için gerek duydukları parayı ancak el arabasıyla taşıyabiliyorlardı. Hırsızlar parayla dolu bir el arabasını çalacakları zaman içerisindeki parayı boşaltıp sadece el arabasını çalıyorlardı. Keza el arabası içerisinde taşıdığı paradan çok daha değerli bir hale gelmişti. Kısacası Almanya'da orta sınıf çökmüş, halk perişan olmuştu. Bu durumdan en çok faydalananlar ise Almanya'daki yabancılardı. Cebinde 1 doları olan bir yabancı Almanya'yı baştan sona gezebiliyor, yiyip içebiliyor ve bundan pişmanlık da duymadan bu Tanrı'nın bize bir lütfu deyip Alman halkını ezip geçiyorlardı. Bu gidişat Kasım 1923'e kadar böyle devam etti. 15 Kasım 1923'te hükümet markın yerine yeni bir kur olan Renten markı yürürlüğe soktu ve 16 Kasım'da da bunu halka tanıttı. Yani Renten mark 1 trilyon eski mark ediyordu. Yani doğal olarak marktan 12 sıfır atılmış oldu. Renten mark piyasaya girdiğinde 1 ABD doları 4.2 Renten mark ediyordu. 23 Kasım'dan sonra yapılan ekonomik düzenlemelerle Renten mark'ın ABD doları karşısındaki değeri sabitlendi ve sonunda inanılması güç bir şekilde enflasyon durduruldu. Yıllarca sabahtan akşama ürün fiyatlarının değişmesine, her üç günde bir fiyatların iki katına çıkmasına alışan Alman halkı ise bu mucizeye halen inanamıyordu. Peki tüm bu ekonomik çöküntü ve hiperenflasyon dönemine halk sessiz mi kalmıştı? Tabii ki hayır. Bunalan halk bir çözüm, kendilerini bu durumdan ivedi bir şekilde çekip kurtaracak bir kahraman arıyordu. O kahraman ise bu sistemlerden beslenen bir ideolojinin başındaki isimdi. O isim günden güne gücüne güç katıyor, bu durumun suçlularını ifşa ederek herkesin cezalandırılacağını belirtiyordu. Evet, o kahraman Adolf Hitler'di. Artık halkın umudu Naziler, kahramanı ise Adolf Hitler'di. Almanya hiperenflasyon kabusundan uyanmıştı belki ama hala Versay Anlaşması'nın yarattığı sefaletin içerisinde sürünüyor, dış borçlarını ödeyemiyordu. Yeni bir savaşa girmek istemeyen İtilaf devletleri Fransa'nın tacizlerine rağmen Almanya res çekmesin diye defalarca bu borçları yapılandırdılar, indirim yaptılar ama bu da çare olmadı. Almanya'nın bu borcu ödemesi her koşulda imkansızdı. Tüm bunların yanında bu sefil koşullarda bile önemini kaybetmeyen, hatta sürekli üzerine koydukları bir değer vardı: bilim. Almanya ekonomik anlamda çökmek üzereyken bile hala bilimin ve teknolojinin ana merkeziydi. Bünyesinde bulundurduğu çeşitli mezheplerden ve ırklardan insanlarla eğitimin öncülüğünde bilimsel çalışmalara devam ediyordu. Öyle bir bilim ve teknoloji altyapısı vardı ki bıraksalar birkaç yıl içerisinde yeniden sanayi devi olur, Avrupa'ya yeniden kök söktürürdü. Ne 1921 yılında Nobel ödülünü almış olan Albert Einstein, ne 1918 yılında Nobel ödülü almış olan Max Planck, ne de dönemin diğer en nitelikli bilim adamları Almanya'yı terk etmişlerdi. Dünya bir bilim ülkesi olsaydı başkenti Berlin olurdu. Bunu çok iyi bilen İtilaf Devletleri de Versay Anlaşması'na silah üretimi kısıtlamalarını belirleyen ve yüklü savaş tazminatı talep eden maddeleri bu nedenle koymuşlardı. Başını kumdan çıkaramayacak bir Almanya'ydı istedikleri. Çünkü eğer Almanya daha önce Bismarck ile yaptığı gibi yapıp başını kumdan çıkarır ve kumun altında yatan kökünü şahlandırırsa tüm Avrupa'yı ezer geçerdi. 6. bölüm. Yeni bir akım fizik dünyasına damgasını vuruyor. Nükleer fizik. 1. Dünya Savaşı yeni sonlanmış, milyonlarca asker cephelerde öldürülmüşken bilim dünyası durmamış, heyecan uyandıran keşifler yapılmıştı. 1919'da hafif bir element olan azotu pozitif yüklü parçacıklar yani alfa parçacıkları ile bombardımana tutan Yeni Zelanda doğumlu İngiliz fizikçi Ernest Rutherford bu işlem sonucunda oksijen elde etmiş ve bir de protonu keşfetmişti. Bu şekilde tarihin ilk nükleer reaksiyonunu gerçekleştirmiş olan Rutherford kritik bir gerçeği de gözler önüne sererek yeri yerinden oynatmıştı. Hafif bir atomun çekirdeği başka atomik parçalarla bombardımana maruz bırakılırsa parçalanabilir. Bir dakika, atomu parçalamak mı? Evet, sonunda beklenen haber gelmişti. Birisi hafif bir atomun bünyesinden hidrojen atomunu yani protonu çıkararak bir nükleer reaksiyon elde etmiş ve bu süreci de teorik olarak ifade etmişti. İleride nükleer fiziğin babası olarak anılacak Ernest Rutherford'un yönettiği bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen bu tarihi keşifte azot atomuna giren pozitif yüklü parçacık yani alfa parçacığı önce azotu oksijen atomuna dönüştürmüş ardından da çekirdeğe muazzam bir enerji vermişti. Çekirdek de bu enerjiyi bünyesinden atmak için olağan gücüyle bünyesinden oldukça hızlı bir proton fırlatmıştı. Bu hem tarihin ilk nükleer reaksiyonuydu hem de ilk defa atomun bünyesinden bir hidrojen çekirdeğinin yani protonun ayrılabileceğini gösteren olağanüstü bir keşifti. Bu ekip daha sonra her element atomunun çekirdeğinde bir hidrojen atomu çekirdeği bulunduğunu belirtecek ve bu hidrojen atomu çekirdeğini proton olarak adlandıracaktı. Bu şekilde proton da keşfedilmiş ve adlandırılmış oldu. Rutherford'a göre atomun parçalanması özetle şu şekilde gerçekleşecekti. Hedefteki atom çekirdeklerine arka arkaya bombardıman halinde yüklü parçacıklar gönderilecekti. Bu ufak parçacıklar arka arkaya hızla giderek bir Japon kamikazesi edasıyla atom çekirdeklerine çarparak girecek ve en nihayetinde bünyesine alfa parçacığını alan atomlar bu enerjiyi atmak için bünyesinden proton yani hidrojen atomu çekirdeğine atacaklardı. Bu süreci tek bir atom üzerinden düşünürsek bir atom çekirdeği bu kamikaze edasıyla gelen parçacıklardan birini bünyesine alacak ve atom çekirdeğine girmeyi başaran parçacık çekirdeğe bir enerji aktaracaktı. Enerjiyi alan ve bu fazla enerjiyi bünyesinden atmak isteyen atom ise bünyesindeki hali hazırda bulunan protonlardan birini atacaktı. Bu şekilde bir atomun içerisinden bir bölüm bir parça ayrılmış olacaktı. Tek kelimeyle fantastik bir süreç. Evet, Rutherford'un 1919'da keşfettiği gibi bu süreç tüm fantastikliği de hafif atomlar için bu şekilde işleyebilirdi. Ama ağır atomlar için bu süreci engelleyen ve zorlaştıran oldukça temel bir problem vardı. Ağır atomların çekirdeği yüksek oranda pozitif yükle yani protonla doluydu. İşte bu ciddi bir problemdi. Bu süreçteki temel problem şöyle oluşuyordu. Kaynaktan çıkan pozitif yüklü atomik parçacık hedefteki atom çekirdeğine çarpmak üzere hızla ilerliyor. Şimdi o atom çekirdeğine öyle bir çarpacağım, öyle bir darbe vuracağım ki ne olduğunu anlamadan parçalanacak diyordu. Parçacık hedefe yaklaşıyor, tam şimdi oldu bu iş diyordu ki aniden sebebini bilmediği bir karşı yük onu kış günündeki bir fırtına misali geri itiyor, savuruyor, hızını yavaşlatıyordu. İşte oldukça sinir bozucu olan temel problemimiz buydu. Ağır atomların çekirdekleri üzerine gelen yüklü parçacıkları bir canavar edasıyla savuruyor, yanına yaklaştırmıyordu. Peki bizim tüm motivasyonu ile hedefe çarpmak üzere yola çıkan yüklü parçacıklarımızın hızını kesen, onları geri iten bu karşı güç nereden geliyordu? Aklını yitirmek üzere olan fizikçilerin bu problemi aşması zaman aldı. Hafif atomlardaki pozitif yük az olduğundan hafif atomlar üzerlerine gelen yüklü parçacıkları geri itemiyorlardı. Parçacıklar bir şekilde o karşı güçten etkilenmiyor ve atom çekirdeklerine bir kamikaze gibi çarpıyorlardı. Ama ağır atomların çekirdeğindeki pozitif yük çok olduğundan bizim naif parçacıklarımız gerisin geri itiyorlardı. Yani aynı kutuplu iki mıknatısın birbirini itmesi gibi artı yüklü ağır atom çekirdeği de kendisine doğru kötü niyetlerle gelen artı yüklü parçacıkları itiyordu. Geri itilen parçacıklar da doğal olarak hız kaybediyor, hatta bir noktadan sonra hızını tamamen kaybedip geri bile gidebiliyordu. Yine doğanın kanunu devreye girmiş, aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker mantığı burada da kendisini tüm çıplaklığı ile göstermişti. Esmerin sarışından, sarışının da esmerden hoşlanması gibi insanın sahip olmadığı şeylerin kendisine daha çekici gelmesi, sahip olduklarını küçümsemesi gibi kısa boylunun uzun boyludan, uzun boylunun da kısa boyludan hoşlanması gibi hayatın her aşamasında zıt kutuplar birbirlerini çekiyor, aynı kutuplular birbirini itiyordu. Doğa bir kere daha ben buradayım demişti. Peki bu sorun nasıl çözülecek? Pozitif yüklü atomik parçacıklar pozitif yüklü çekirdeğe nasıl çarpacaktı? Doğanın kanununu yenmeye, yenemiyorsa bile bir açık yakalamaya çalışan fizikçiler bu sorunun cevabını şöyle verdiler. Tek çözüm atomik parçacığı daha da hızlandırmak. Atomik parçacık öyle hızlı olacak ki atom çekirdeği onu itse bile kaybettiği hız önemsiz kalacak, kalan hızıyla bile çekirdeğe kuvvetli bir şekilde çarpabilecek. Atom çekirdeğine doğru giden küçük kamikazelerimizi daha önce hiç olmadığı kadar hızlandırmalıyız. Şimdi pozitif yüklü atomik parçacıkları daha da hızlandıracak yöntemler bulma zamanıydı. Tüm dünyada fiziğin gündemi artık aynıydı. Pozitif yüklü parçacıkları nasıl daha da hızlandırabiliriz? Bir anda dünyanın dört bir yanındaki fizikçiler bu sorunun üzerine çalışmaya başladılar. Bu meraklı bilim adamlarından birisi de Leo Szilard'tı. Çözülemeyen problemler her zaman ilgisini çekmişti. Problemi duyduğu gibi garip bir haz duyan ve konunun üzerine düşünmeye başlayan Szilard, soruna eğilip vakit ayırarak titizlikle çalıştı ve 1928 yılında bir parçacık hızlandırıcı tasarımı yaptı. Bu Szilard'ı nükleer fizik alanı ile tanıştıran ilk çalışmaydı ve uzun süre hem ilk hem de son olarak kalacaktı. Tasarımı yapan Szilard, çözümsüz probleme geçici de olsa bir çözüm üretince kendisi için artık konunun çekiciliği de gitti. Çözümsüzlüğe duyduğu haz sorun çözülünce ortadan kaybolmuştu. Ortada sorun olmadığı için 1932 yılına kadar da nükleer fizik ile alakalı başka hiçbir somut girişimde bulunmadı. Çünkü Szilard'a göre nükleer fizik hala yeterli seviyede ilgi çekici değildi. Ta ki 27 Şubat 1932 tarihinde bir İngiliz gazetesi olan Nature'da çıkan haberi okuyana kadar, Cambridge Üniversitesi'ndeki Ernest Rutherford'un laboratuvarından fizikçi James Chadwick, nötron diye yüksüz bir parçacığın var olabileceğini duyurmuştu. Şimdi işler değişmişti. Szilard makaleyi okur okumaz yıllar önceki heyecanın belirtilerini vücudunda yeniden hissetti. Sanki yıllardır duran kan damarlarından tekrar akmaya başlamıştı. Beyninde şimşekler çakmış, binlerce parçalık bir yapbozun son parçası da yerine oturtulmuştu. Hemen yürüyüşe çıkan Szilard, beynini tüm şehir seslerine kapayarak düşünmeye başladı. Nötron, pozitif yüklü parçacıklarla aynı kütleye sahip olan ve daha da önemlisi yüksüz olan bir parçacık. Eğer atomu parçalamak için pozitif yüklü parçacıklar yerine nötron kullanırsak, nötronlar yüksüz olduğundan atom çekirdeği tarafından itilemez. Atom çekirdeği yüksüz bir parçacığa hiçbir şey yapamaz. Bundan dolayı da hızlı bir nötron elektrik bariyerine takılmadan ve hız kaybetmeden atom çekirdeğine çarpar ve bu çarpışma atomun rahatlıkla parçalanmasına sebep olabilir. Rutherford 1917'de sadece azot gibi hafif bir elementin atomunu parçalayabilmişti. Şimdi biz nötronun keşfiyle ağır atomları parçalayabiliriz ve bunu başarırsak karşımıza çok ilginç sonuçlar çıkabilir. Sızılarda nötronun var olma fikri o kadar mantıklı geliyordu ki James Chadwick bunun bir ihtimal olduğunu söylese de Szilard için artık keşfedilmiş kadar gerçekti. Nitekim 4 ay sonra Chadwick nötronun varlığını da kanıtlayacaktı. Atomu parçalamak artık nötron ile birlikte daha da mümkündü. Peki atomu parçalamak neden bu kadar önemliydi? Atomu parçalayınca ne elde edilecekti ki? Bu sorunun cevabını da zamanında Albert Einstein vermişti. Kütle enerjiye dönüşebilir diyen Einstein, bu teorisini kısacık bir formülle ölümsüz kılmıştı. E eşittir mc kare. Bu da aslında atomun içerisinde de devasa bir enerji olduğu anlamına geliyordu. Bu enerji ise atomu parçalayarak açığa çıkarılabilirdi. Eğer bu enerji açığa çıkarsa hem oldukça uzun ömürlü bir enerji kaynağı oluşur hem de yıkım gücü çok yüksek patlayıcıların üretilmesine sebep olurdu. Politik içgüdüleri oldukça güçlü olan Szilard, atom enerjisinin atom bombasına dönüştürülebileceğini ve bu bombanın kötü ellere geçmesi halinde dünyayı büyük bir felaketin bekleyeceğini öngörerek distopik hayallere dalmıştı. Eğer nötron fikri işe yararsa atomdan enerji üretilebilir ve bu enerji kontrol edilebilir şekilde açığa çıkarılırsa daha önce görülmemiş yıkıcılıkta bir patlayıcı silah bile elde edilebilir. İnsanoğlunu kesinlikle felakete dönüşebilecek bu keşiften korunmalı. Böylesi bir silah kötü ellere geçmeden önce bağımsız bilim insanları tarafından keşfedilip garantör bir ülkeye verilmeli. Aksi halde günün sonunda bu konuya sessiz kalan da gücü kullanan kadar suçlu olacak diye düşünen Szilard'ın beklediği an artık gelmişti. Kolları sıvayıp yeniden nükleer fiziğe yönelme zamanı geldi dedi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 72.